Ayrım 21.
Ben de bu yeni devrim parçası olmaya karar verdim. Bugüne kadar nasıl yaşadığım ve ne yaptığım o kadar mühim değil. Çok işlerine yaradım adamların. Onun için hayatımda fazla bir şey eksileceğini sanmıyorum. Tatyana karşısında duran kibirli küstah adamı tanıyamıyordu. Bu mürebbiyeleriyle beraber pikniğe gittiği küçüklük arkadaşı ilk dansını ettiği delikanlı olamazdı. Hiddetle ayağa fırladı. Bu rahatını kaçırmamak için ne gibi yardımlarda bulundun acaba? Petro onun sinirli tavrını aldırmadı, şöminenin mermer tezgahına kolunu dayayıp bacağının biri diğerinin önünde çapraz bir duruş aldı. Omuzlarını kaldırırken eli ve yüzündeki ifade ne fark eder gibiydi. Aslında sana bütün bunları anlatmam manasız, kafanı anlayamayacağın bir sürü şeyle doldurmak istemem sevgili Tatya. Ama bana güvenmeni ve benimle gelmeni istiyorum. Daha açıkçası bundan sonra benim yanımda olmanı istiyorum. Ağır adımlarla genç kadının nefretle kocaman açılmış güzel gözlerine bakarak ona doğru yürüdü. Ürkerek geriye kaçmak üzere olduğunu anlayınca bir hamle yapıp kollarına sıkı sıkı sarıldı. Hey, ne oluyorsun? Bunca yıllık arkadaşından mı korkuyorsun? Yapma, yakışmıyor bu yabanilik. Benden sana bir zarar gelmez biliyorsun. Tam aksine seni himayeme almak istiyorum. Seni prensesler gibi yaşatacağım yine, göreceksin. Kimse kılına dokunamayacak. Sana yaptığımı babama bile yapmıyorum, haberin olsun. Tatyana birden yaşlı adamcağızı hatırlayıp ona acıdığı besbelli bir sesle sordu. Andrei amca biliyor mu senin neler yaptığını? Aşk olsun Tatya, hiç olur mu öyle şey? Sonra başına bir şey gelirse benden bilmez mi? Tatyana yüzünde saklayamadığı nefretle bağırırken çırpınarak dost bildiği düşmanının elinden kurtulmaya çalıştı. Sen bir hayvansın Petro Borinski. Tanrım, neler oldu sana? Nasıl bu kadar değişebilirsin? Borinski doğduğun için yaşayamadın mı o hayatı? Babanın serveti olmasaydı nefesin kokardı, sürünürdün. Sen bir hainsin, alçak, hain. Petro onun omuzlarından tekrar yakalayıp sert bir tavırla sarsarak susturmaya çalıştı. Tatyana'nın nazik gövdesi adamın bu kaba hareketlerine fazla karşı koyamadı, kanepenin üzerine yayıldı. Kendini toparlayana kadar Petro'yu bütün ağırlığıyla üzerinde çullanmış buldu. Olan gücünü kullanmasına rağmen onun üzerinden atmaya muvaffak olamadı. Erkek hırsla dudaklarını onunkilere yapıştırıp öpmeye çalıştı. Sen bir hayvansın Petro Borinski. Tanrım, neler oldu sana? Nasıl bu kadar değişebilirsin? Borinski doğduğun için yaşamadın mı o hayatı? Babanın serveti olmasaydı nefesin kokardı, sürünürdün. Sen bir hainsin, alçak, hain. Petro onun omuzlarından tekrar yakalayıp sert bir tavırla sarsarak susturmaya çalıştı. Tatyana'nın nazik gövdesi adamın kaba hareketlerine fazla karşı koyamadı. Kanepenin üzerine yığıldı, kendini toparlayana kadar Pedro'yu bütün ağırlığıyla üzerine çullanmış buldu. Olan gücünü kullanmasına rağmen onu üzerinden atmaya muvaffak olamadı. Erkek hırsla dudaklarını onunkilere yapıştırıp öpmeye çalıştı. Bunu bilmeliydin güzel Tatyana. Bu kadar seni anlayamadın mı? Seni hep sevdim. Seni hep arzuladım. Bana hiç yüz vermedin ama yine de sabırla bekledim bak. Bana en ihtiyacın olan günde yine ben yanındayım. Tatyana yüzü kıpkırmızı, hiddetten ve korkudan ateş basmış konuşmaya çalıştı. Sana ihtiyacım olduğunu nereden çıkarıyorsun? Petro, derhal toparlanıp buradan gitmeni istiyorum. O zaman belki bütün bu olanları unutabilirim. Petro ağırlığı ile genç kadını ezmeye devam ediyordu. Onun sıkıca tuttuğu ince bileklerini öptü. Kandırmaya çalışan, sahte iyilik taşıyan bir sesi vardı mırıldanırken. İşin fenası güzel sevgilim. Sen bilmiyorsun bana ne kadar ihtiyacın olacağını. Onun için gel bana inan. Senin o kırımlı teminin bile kurtaramaz sonra. Yoksa şimdi diğerleriyle mi berabersin? Doğru ya, onun evinde yerleştiğine göre seni ne zamandır takip ettiriyorum. Burada bulacağımı biliyordum. Ama hayatında hangi prensin olduğunu bilemezdin tabii. Tatyana bu soruya cevap vermemeyi tercih etti. Petro'nun onlar için ne kadar büyük bir tehlike olacağını sezmişti. Onun suskunluğundan cevabını yakalayamadığını zanneden Petro başını savurarak kahkaha attı. Demek onunla berabersin. Seni küçük budala. Onların işi bitti artık. Ne çar kaldı ne özel muhafız alayı, anlamıyor musun? Ortaya çıktığı an işlerini bitirdik onların. Hepsinin isimleri listede. Tatyana yumruklarını ardır ardına onun yüzüne vurarak isyanla bağırdı. Misha'nın öldürülüşü, sevdiği adamın da aynı insanların eline geçeceği düşüncesi beyninde uğultular yapıyordu. Petro ağzını onun dudaklarını kapatıp susturmaya çalışırken bir taraftan da kaba el hareketleriyle eteklerini yukarıya sıyırmaya çalıştı. Tatyana Tanrı'dan Seyit'in veya Madame Petrova'nın bir an evvel eve gelmelerini diliyordu. Birden kanepenin yanındaki sehpada duran vazonun elinin ulaşabileceği bir mesafede olduğunu fark etti. Ani bir hareketle camı yakaladığı gibi Petro'nun boynuna kapanmış başına indirdi. Vazonun camı ağır gelmişti, boynu ile omzu arasına düştü. Yine de ani darbe saldırganın bir anlık şaşkınlıkla genç kadını bıkarıp fırlamasına sebep oldu. Tatya fırsattan istifade kanepeden kayarak yandaki kapıdan yatak odasına kaçtı. Saçları dağılmış, dudakları şişmiş, boynu gerdanı parmak izleriyle kızarmıştı. Petro omzundaki acının şaşkınlığını atmış, öfkeyle söylenerek ardından geliyordu. Tatyana dehşetle küçük yazı masasının çekmecesinde saklı minik balo tabancasını aldı. Sırtını dolaba vererek tabanca elinde düşmanını bekledi. Petro kapıda belirmişti. Bir eliyle boynunu ovuşturuyordu. Yüzünde sevgiden eser yoktu. Birbirlerine yakın mavi gözleri dolmuş, renkli buz parçaları gibi bakıyordu. Tatyana'nın hakiki yüzünü ilk defa gördüğünü anladı. Senelerdir arkadaşı bildiği Petro değildi bu. Son derece sakin, kendine emin bir ses tonuyla konuştu. Buradan derhal çıkıp git. Beni kötü bir şey yapmaya mecbur etme. Yemin ediyorum Petro, bir adım atarsan vururum seni. Çocukluk yıllarının anısına beni buna mecbur etme. Petro mücadeleyi daha fazla uzatmasının gereksiz olduğuna inanmıştı. Kollarını iki yanında ileri geri salladı. Karşısındakini aşağılayarak baktı. Peki sen bilirsin ama pişman olacaksın. Senin kurt seyitini yakında kurtlar kapacak. Tabii o daha evvel kaçıp yok olmadıysa. Senin halinde ne olur bilmem. Er geç yalnız kalacaksın. Bir gün karşıma çıkarsan yemin ederim seni tanımayacağım. Bilesin Tatyana Topolski. Sonra elinde silahı kendisini mesafeyle takip eden genç kadının önünde kapıya gitti. Unutmuş olduğu bir şeyi hatırlamış gibi durup döndü. Ha sahi senin kramlı prensine söyle. Bu iş Petrograd'da bitmeyecek. Yalta yolunu iyi bilirim. Alaylı bir bakıştan sonra dışarı çıktı. Kapanan kapının ardından Tatyana titreyen ellerinden silahı bırakıp kendini ilk defa bulduğu iskemleye bıraktı. Toparlanması uzun sürdü. Bütün bu olanları Seyit'e ve Celil'e nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Sevdiği adamın ve arkadaşının buradan uzaklaşması gerektiğini inanıyordu. Ama onlar nasıl anlatacaktı? Kendisi ne yapacaktı? Çarşıya gitmeyip onları beklemeye karar verdi. Beklerken zaman geçmek bilmiyordu. Kulağında Petro'nun sözleri yankılanıp duruyordu. Er geç yalnız kalacaksın. Er geç yalnız kalacaksın. Hayır, Celil'i kaybetmeye dayanamazdı. Karşılaştıkları ne olursa olsun onunla kalacak ve onunla gidecekti. Onsuz yaşayamazdı. Celil onun kaderiydi ve o kaderine çoktan razıydı. Petrograd'a veda. 16 Nisan 1917 tarihinde Vladimir Utyana Lenin'in İsviçre'den getiren zırhlı tren Petrograd'a girmek üzereyken humurtularla düdüklerinde gardan ayrılan bir başka trende süratlenerek güneye doğru uzaklaşıyordu. Almanların kendisine sunduğu şartların rahatlığı ile ülkesine dönen Lenin mutluydu, heyecanlıydı. 1905'ten bu yana beklediği ortam artık pekişmişti. Rusya onun hayallerindeki memleket olma hazırlığındaydı. Odessa yolundaki trende oturan bazı yolcular için Rusya bilinmeyen sona doğru gidiyordu. Seyit, Celil ve Tatyana yerleştikleri kompartımanda birbirlerini tanımayan kişiler pozunda seyahat ediyorlardı. Kırım'a varıncaya kadar çok dikkat çekmemeye özen gösteriyorlardı. Sadece birer valizleri vardı. Petrograd'daki evi Ilyona Petrova ve Akdem'e teslim etmişlerdi. Seyit son bir defa Traskoya Selo'daki evine uğramak istemesine rağmen bunun tehlikeli olacağını düşünen Celil onu vazgeçirmişti. Seyit emektarları Ganya ve Tamara Karloviç'e yazdığı kısa bir notla eve sahip çıkmalarını istemişti. Hepsi suskun ve düşünceliydi. İstasyonlarda ihtilal üyesi görevliler devamlı sorgulama yapıyorlardı. Her defasında yürekleri ağızlarında beklediler. Tatyana'nın bakışları şu yolculuk bir bitse der gibiydi. Karşı istikametten gelen treni beklemek üzere durdukları küçük bir köy istasyonunda peronun diğer tarafında üç ihtilalcinin arasında perişan bir adam gördüler. Adamcağız ayakta duramıyordu. Yüzü gözü kan içindeydi. Yaşından, cüssesinden utanmayı bırakmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Kilerlerindeki mısır ununu ihtilal komitesine teslim etmediği için tutuklanmış götürüyorlardı. Diz çökmüş akan burnunu pis, yırtık ceketinin koluyla silerek salyalar arasında yalvarıyordu. Sadece iki çuvaldı. Onu da aldınız. Ne olur bırakın beni. Ben yoksul bir köylüyüm. Ne olur. Ayaktaki adamlardan biri sakalında karışmış, uzun bıyıklarını burduğu elin avucuna koca bir tükürük oturduktan sonra diğer elinde duran tüfeğini kavradı. Dipçiyle yerde ağlayarak sürünen adamcağızın başına vururken pis bir küfür savurdu. Kes sesini be pis orospu çocuğu. Yetti zırıltı dinlediğimiz. Kes. Başına inen son darbeyle köylü yüzü koyun devrilmiş, inlemesi ağlaması bitmişti. Tatyana hayatında ilk defa böylesine sözler duyuyordu. Utançla yüzü kızardı. Gördüklerinin dehşetiyle çığlıklar atarak cama doğru fırladı. Celil çekerek yerine oturttu. Ağlamaya başlayan genç kadının başını göğsüne yaslayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Karşı peronun treni istasyona varmıştı. Düdükler çaldı. Lokomotifin hızlanan ses temposu ile dumanlar ıslıklar arasında mutsuz küçük köyü geride bıraktılar. Güneye doğru ilerledikçe yaşadıkları tatsız olayları unutmaya başlamışlardı. Geçtikleri yanıp yıkılmış, yağmalanmış köyler, talan edilmiş tarlalar yerini ayrı bir dünyaya bırakıyor gibiydi. Hava gittikçe ılınmıştı. Açtıkları camdan ormanların, tarlaların mis gibi kokusu ılık bir rüzgarla kompartımana doluyordu. Biraz olsun keyiflenmeye başlamışlardı. Tatyana derin bir nefesle baharın hiç bu kadar tanımadığı kokusunu topraklardakini içine çekerken Celil'in elini sıkıca kavradı. Konuşmadan gülümseyerek sevgiyle gözlerinin içine baktı. Onun olmaktan duyduğu mutluluk yüzünden okunuyordu. Erkek onun saçlarının arasında kondurduğu şefkatli bir öpüşle karşılık verdi. Tatyana Celil'in omzuna başını bırakmış, yarı kapalı göz kapaklarının arasından yeşil tepeleri, sarı tarlaları seyrediyordu. Sanki cehennemden kaçmış, cennete doğru yol alıyorlardı. Ancak bu sükunet pek devam etmedi. Tren aniden acı bir fren sesiyle durdu. Merakla uzanıp pencereden dışarıya baktılar. Bir bu eksikti, Allah kahretsin. Treni durduran askerlerin kollarındaki kırmızı bantlar Bolşevik saflarını geçtiklerini gösteriyordu. Kaçak olmalıydılar. Celil trenden derhal inmemiz lazım. Tatyana gözlerini açarak sordu. Burada mı? Bu ıssızlığın ortasında nereye gideceğiz Seyit? Celil işaret parmağını dudağına koyarak genç kadını sakin olmaya davet etti. Sonra kulağına eğilip yavaşça fısıldadı. Başka çaremiz yok Tatya. Bu adamlar treni tek tek arayacaklar. Bizim inmemiz lazım. Sizi bırakmam, ben de geliyorum. Celil ve Seyit bir an içine onu durdurmayı düşündülerse de münakaşa etmek için fazla vakitleri yoktu. Valizlerini kaptıkları gibi birbiri ardı sıra trenin en ardındaki vagona doğru ilerlemeye başladılar. Mümkün olduğu kadar telaşsız görünmeye çalışıyorlardı. Aslında onların ne yaptığı kimsenin umurunda değildi şu an. Herkes treni durdurup vagonlar arasında küfür dolu emirler yağdırarak dolaşan askerleri seyrediyordu. Adamların ne aradığı ne istediği belli değildi. Halk suçluluk hissi içindeydi. Piyango herhangi birine çıkabilirdi. Gerçi artık kimseye dağıtılacak bir şey kalmamıştı. Ellerindeki çıkınlardan başka ne hayvanları ne buğdayları vardı yüklerinde. Ama yine de korkuyorlardı. Aranan birileriyle isim benzerliği, aynı köylerin olmaları, hatta antipatik görünmeleri bile cezalandırmaları için kâfi sebep olabilirdi. Bu ürkeklik içindeki bekleyiş Seyit ve arkadaşlarının işine yaramıştı. En son vagonun da dışına çıkıp çömelip beklediler. Askerler treni yerleşmiş olmalıydı. Tiz bir düdük ve hafiften yükselen homurtular arasında tren rayların üzerinde kımıldadı. Seyit'i takiben diğerleri de önce valizlerini aşağıya fırlattılar. Ardından da bir işaretle Celil atladı ve treni peşi sıra koşmaya başladı. Tatyana atlarken ona yardımcı olmak istiyordu. Genç kadın hiç beklemediği bu macera karşısında derhal kesin tavrını takınmıştı. Korkunun faydası olmayacağını biliyordu. Eteklerini toplayarak kendini aşağıya bıraktı. Dizleri üzerine kapaklanmak üzereydi ki Celil kendisini yakaladı. Birlikte rayların üzerine yığıldılar. Onu hemen takiple Seyit de vagonun basamağından çakılların üzerine zıpladı. Tren humbutuları artarak hızlandı ve uzaklaşmaya başladı. Gençler artık görülmediklerinden emin olarak çantalarını topladılar. Göz alabildiğince uzanan buğday tarlaları içinde bir yerdeydiler. Nerede olduğumuzu tahmin edebilen var mı? Tatyana sorusu hepsi için geçerliydi. Hayır, ama tren yolunu takip edersek bir sonraki istasyon bizi nerede olduğumuzu gösterir. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Celil. Demin treni durduran kaçaklar da tren yolunu takip ediyorlardı, unutma. Haklısın. Tren yolunu izini kaybetmeden mümkün olduğu kadar tarlaların arasında yürümeye çalıştılar. Ama bir zaman sonra raylar açık araziye doğru yön değiştirince çaresiz kaldılar. Buğday başaklarının azalıp yerini ağaçlara bırakmaya başladığı tarafa yol almayı tercih ettiler. Akşama doğru henüz üzeri kapalı bir kulübe dahi görememenin ümitsizliği içindeyken ormanın yolundan çıkan atlı arabayı sevinçle izlediler. Patikaya çıkıp el sağladılar. Köylü atlarını durdururken ürkek ve temkinliydi. Konuşmadan onları izledi. Şehirli kıyafetleri ve tavırları ile buralardan olmadıkları belliydi. İçi biraz rahatsızlaşmıştı ama yine de bugünlerde kimin ne olduğu belli olmuyordu. Buralarda geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı? Az ilerli benim köyüm var beyim. Kalacak bir yer arıyorsanız sizi evimde misafir edebilirim. Köylü onların bir an düşündüklerini görünce huzursuzluklarını anladı. Merak etmeyin beyim, emniyette olursunuz, bana güvenin. Zaten başka çareleri de yoktu. Arabanın arkasındaki odunların yanı sıra dizilip oturdular. Köylünün az ileride dediği köyü bir saatlik mesafedeydi. Aslında karanlığın basmış olması işlerine geliyordu. Yol boyu hiç konuşmadılar. Arabacı da aynı sessizlikteydi. Sanki üç yolcu onun arabasında değildi, yalnız başına yol alırcasına ilerliyordu. Köy denilen yer ormanın ortasında dağınık yerleşmiş 8-10 kulübeden ibaretti. En sonda büyük ağaçların arasında kaybolmuş olanın önünde durdular. Köylü atlarını evinin önündeki ağaca bağlarken ilk defa konuştu. Merak etmeyin efendim, burada kimse sizi rahatsız etmeyecek. İkram edecek fazla bir şeyim yok ama hiç değilse can derdiniz olmaz. Adamı takiben içeri girdiler. Tek göz odanın bir duvarını kaplayan büyük bir ocak vardı. Ocak odanın içine doğru çıkıntılı yapılmıştı. Üst kısmında ince bir şiltenin yatak olarak kullanıldığı belliydi. Kırık bir iskemle duvara asılı eski birkaç kapkacak kulübenin bütün eşyasıydı. Tatyana ilk defa böyle bir sefalete şahit oluyordu. Etraflarına bakındılar, köylü ocağı yakıp su dolu kazanı ateşe sürdü. Sonra mahcup bir tavırla konuştu. Kusura bakmayın efendim, size oturun diyecek bir yerim dahi yok. Ama durun, şu şilteyi yere koyarsak belki daha rahat edersiniz. Seyit adamın omzuna elini koyarak telaşının yersiz olduğunu söyledi. Bize büyük yardım ettin. Daha fazlası can sağlığı. Dert etme. İsmin neydi? Stefan efendim. Stefan Milović. Şimdi bize nerede olduğumuzu söyler misin Stefan? Adam kalın sakalını kaşıyıp bir an düşündü. Sonra gülümsedi. Burasının haritada bir yeri olduğunu sanmıyorum efendim. Buraya senelerdir ilk defa gelen yabancılar sizlersiniz. Ama ille de bir yer söylemek gerekirse Riyazan'a yakın bir yerdeyiz. Ne kadar yakın? Atlı araba ile bir güneş batımlık yol. Köylü kulübesinin kapılarını açmakla beraber misafirlerin kendisine ne kadar emniyet edebileceklerini bilmiyordu ama bir cesaretle sordu. Siz ne tarafa gitmek istiyordunuz efendim? Celil ile Seyit göz göze geldiler. Aldıkları cevap onları şaşırtmıştı. Zira adamın dedikleri doğruysa gitmek istedikleri istikametten çok uzaklara düşmüşlerdi. Seyit köylüye verecekleri cevapta temkinli olmayı elden bırakmak istemiyordu. Neden sordun Stefan? Adam yine deminki mahcubiyetiyle başını eğdi, sakalını sıvazladı. Sanki ne yapacağını bilmediği anlarda tekrarladığı bir hareketti bu. Eğer güneye doğru inecekseniz size yardımcı olabilirim. Ne tarafa? Stefan bir an tereddüt etti. Şimdi de o karşısındakilere doğruyu söyleyip söyleyemeyeceğini bilemiyordu. Onların kendisini merakla takip eden yüzlerini süzdü. Asil oldukları, birbirlerinden kaçtıkları belliydi. Onlardan bir kötülük gelmezdi kendisine. Size güvenebilir miyim efendim? Seyit'in cevabı biraz evvel aklından geçenleri onaylıyordu. Bize söyler misin Stefan? Sana bir zararımız dokunmaz. Biz de yolcuyuz. Yolunu değiştirmek zorunda kalan yolcular. Belki de birbirimize yardımcı olabiliriz. Köylü rahatlamış görünüyordu. Birkaç gün sonra burayı boşaltıyoruz efendim. Arkadaşlarla beraber Rostov'a gidiyoruz. Seyit adamın izahını dinlerken birdenbire o ana kadar dikkatini çekmemiş bir şey fark etti. Nasıl olmuştu da şimdiye kadar uyanmamıştı? Karşısındaki adam köylü falan olamazdı. Neredeyse sadece burnu ve gözlerini açıkta bırakacak şekilde yüzünü saran gür ve kalın sakalı belli ki yüzünü saklamak için bırakılmıştı. Elleri oduncu bir köylünün elleri olamayacak kadar düzgündü. Üzerindeki kılığın bütün hırpaniliğine rağmen Seyit karşısındaki genç adamın subay elbiseleri içine canlandırabiliyordu. Ezik, utangaç köylü tavırları oldukça muvaffak olmuştu ama artık onun sahte bir kimliğe büründüğünden şüphesi kalmamıştı. Gülümseyerek sordu. Nereli olduğunu söyler misin Stefan? Sloskovaklıyım efendim. Diğerleri de senin gibi mi Stefan? Stefan sakalını karıştırıp şaşkın bakışlarla baktı. Seyit ona izahla durumu yardımcı olmaya çalıştı. Yani onlar da senin gibi cepheden mi döndüler? Tatyana ve Celil Seyit'in bu sözleri üzerine Stefan kadar şaşırmışlardı. Genç köylü ocağın yanındaki odunları üzerine çöktü. Şimdi konuşurken lisanı bir Petrogradlı kadar temizdi. Nereden anladınız efendim? Seyit başını iki yanı sallayarak güldü. Bir kere bu hitap şeklin askerden bir alışkanlık olsa gerek. Sonra ciddi bir tavırla kırık iskemliyi genç adamın karşısına çekip oturdu. Evet Stefan. Stefan da yoksa bu sakal gibi uydurma mı? Hayır Stefan gerçek ismim. Cephede ne görevdeydin Stefan? Prusya cephesinde topçu birliğindeydim. Birden durdu. Daha fazla anlatmak istemiyordu. Her şey ortaya çıkmıştı ama o daha karşısındakilerin kimliğini bilmiyordu. Seyit onun rahatsızlığını fark etti. Konuşabilirsin Stefan, bizden çekinme. Bizler de aynı yerden geliyoruz. Seninle çok ortak tarafımız olmalı. Rahat konuşabilirsin, seni temin ederim. Kusura bakmayın efendim, artık kime güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Kendi askerlerimin ihanetini yaşadım cephede. Bir üst teğmen ve dört teğmen arkadaşla beraber kaçabildik. Diğerlerini parça parça ettiler.